Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye, hafta içi 7.30-9.30 saatleri arasında RSFM'de.
Türkiye günaydın, burası Rusya'nın resmi haber ajansı Sputnik Radyo. Sputnik'tesiniz. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan sesleniyoruz her sabah sizlere. Sputniknews.com'dayız. Twitter'da günaydın Sputnik'iz. Ben oraya beklerim sizleri. Yepyeni bir ay başlıyor. Artık sonbaharın kapısını aralamış durumdayız. 1 Eylül'ü bugün. Hitler'in Polonya'ya girerek dünyanın canına okumaya başladığı bir gün. Yani 2. Dünya Savaşı bugün maalesef o berbat perdeyi aradıyor. Ona inat, barış günü bugün. Ve keyif dolu bir salı sabahı diliyorum. Huzur diliyorum. Barışın sadece bir 24 saatle hatırlanmayacağı bir gün diliyorum. Buna bayağı ihtiyaç var. Masada Onur Er var. Mikrofonda ben varım, Murat Cengizer. Günaydın Türkiye'de her sabah yaptığımızı yapıyoruz. İlk durak doğrudan bizimkiler. Yani Ankara.
Günaydın Türkiye'de şimdi siyaset zamanı.
Ve 11 anlaşma imzalandı.
Bir sıralama yapıldı. Bu nihai karar değil, bir sıralama yap.
Gencecik çocuklar bunlar. Umudumuz olan çocuklar bunlar.
Ankara yollarındayız.
Bir Eylül'ü anlatacağız sizlere sevgili dinleyiciler. Bugün tekneler denize açılmaya başladı. Çünkü 4,5 ay süren av yasağı ortadan kalktı ve artık vira bismillah diyor balıkçılar. Bakalım bugün ağlara ne kadar balık eklenmiş olacak. Balığa doyacağımız bir dönem başlıyor galiba. Biz Ankara'nın gündemiyle aslında başlayalım. Şimdi dün çok tartışılan bir başlık ön plana çıktı. Bugün muhtemelen bunun üzerinden de bayağı fırtına kopacak gibi. Terörle mücadelede para ödülü sistemi uygulanacak. Suçun aydınlatılmasına, failin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiyi verenler bir bir ödüllendirilecek ama devlet bayağı bütçe ayıracak gibi. Ödül miktarı, sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya ihbar edilecek fail dikkate alınarak 200 bin lirayı geçemeyecek. Fakat verilecek bu ödül, suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya suçun toplumda oluşturduğu etkiye göre 20 katına çıkarılabilecek. İşte burası bir hayli ses getiriyor. Yani devlet 4 milyon liraya kadar ödülü aktarmış olabilecek ilgili kişiye. Ve ödül verilen kişilerin kimlikleri bir bir gizli tutulacak. Ödül sisteminden geçici köy korucuları hariç, işte kolluk, askeri personel veya terörle mücadeleyle görevli kamu personeli yararlanamayacak. Yani asker ve polis yararlanamayacak diyelim ve tepkiye geçelim. Bu bir tepki. Selahattin Demirtaş, HDP eş genel başkanı konuştu. Yönetmeliğe tepki gösterdi. Bu ispiyonculuktur dedi.
Böylesine büyük olduğunu söyleyen bir devlet, güçlü olduğunu belirten bir hükümet, bu nasıl bütün bu güçlere rağmen çaresiz kalıyor da vatandaştan, ispiyonculuktan medet umuyor?
Bir saldırı haberiyle devam edelim. Dün tabii PKK yine boş durmadı. Şırnak İpek Yolu'nun baş verimli beldesi mevkiinde 5 tırı durdurdu teröristler. Araçlardan indirdikleri sürücülerin cep telefonlarını aldılar. Daha sonrasında ise o tırları ateşe verdiler ve yanan tırlar artık küle dönüşmüş durumda. PKK dün Bitlis'e 30 kilometre uzaklıktaki Çeltikli bölgesinde de yukarı Ölek Köyü yolunda da etkindi. Burayı kesti. Durdurduğu araçlardan birinin jandarma karakoluna malzeme taşıyan bir kamyonet olduğunu tespit etti. Hadi onu da ateşe verdiler. O da kül oldu ve dün PKK terörü yaktığı tırlarla, kamyonetlerle yine gündemdeydi. Dün ucuz atlatılan bir durum da vardı. Şimdi Şırnak'ta polisler adeta facianın, terör saldırısının eşiğinden döndü. İdil'le Cizre arasında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı'nda görev yapan polisleri taşıyan servis minibüsüne PKK'lar bombalı saldırı düzenledi. Teröristler yola yerleştirdiği bombayı zırhlı servis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıyor. Patlama aracın geçişinden hemen önce meydana geldiği için, belki biz burada saliseleri veya sahneleri konuşuyoruz, faciadan son anda dönüldü. dönülmüş durumda. Yani tam araç üzerindeyken o patlama meydana gelse biz bugün maalesef farklı şehit cenazelerini yine gündeme alacaktık. Sadece 3 polisin hafif yaralanarak bu koca saldırıyı atlattığını aktaralım. Dün saldırı haberi Diyarbakır'dan geldi. AK Parti eski Gençlik Kolları Başkanı Yunus Koca uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Tabii kafalarda soru işareti kaldı. Çünkü o Yunus Koca çok değil bundan birkaç gün önce emniyete başvurmuş. Tehdit ediliyorum. Eczaneme gelen bazı adamlar beni sorup soruşturuyor demiş ama Türkiye maalesef bu kişiyi koruyamamış. Yenişehir ilçesindeki iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradığı belirtilmiş ve ağır yaralanıyor Koca. Sonrasında hastanede kurtarılamamış. Olay şimdi çok yönlü olarak soruşturuluyor. Acaba bu bir terör saldırısı mı yoksa değil mi? Polis şimdi bu iki sorudan birinin cevabını netleştirmeye çalışıyor.
Günaydın Türkiye. Sabah ekonomisi, borsa ve piyasaların gündemi.
Atamalar durdu. Önce bunu aktaralım sevgili dinleyiciler. Şimdi programı olmayan bir hükümet halinden bahsediyoruz. Çünkü geçici hükümet adı üstünde. Yani şunun şurasında topu topu 2 aylık bir sürece tekabül ediyor. Ve bundan dolayı belki yasa çıkaramayacak. Belki icraat ayağında sadece tribünde bir hükümeti izlemiş durumdayız. Şimdi kamuda bazı istisnalar haricinde açıktan atamalar durdurulmuş durumda. Kamu hizmetlerinde aksamaya meydan verilmemesi amacıyla acil ve zorunlu halleri dışarıda tutalım. Bunların dışındaki atamalar özel izne bağlı. Yani başbakanlığın kapısının çalınması gerekecek. Yani Davutoğlu'ndan bu konuda izin alınacak. Peki hangi kurumlar istisna? Örneğin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Kamu Denetçiliği Kurumu, Meclis İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, hani bunlar da eğer gerekirse atama yapılacak. Adalet Bakanlığı veya HSYK Kurulu, yani Hakime Savcılar Yüksek Kurulu, HSYK'nın içinde zaten kurul var. Sayıştay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumları ayıralım. Bunların dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarındaki atamalar artık şimdilik durdurulmuş vaziyette. Dün peki para piyasalarına döndüğümüzde rakamlar neydi? Önce dolardan başlayalım. Ateş biraz düştü gibi. 2 lira 91 kuruşa indi. Euro 3 lira 26 kuruşu gördü. O yükselişteydi. Altının gramı ise 105 lira 60 kuruşa kadar düştü. Borsa ise çıkışını yaptı yine. 75.210 puandan bir kapanış olduğunu aktaralım. Dün yavru vatandan bize entegre bir açılım geldi dolarla ilgili. 2.70'e sabitlendi Kıbrıs'ta. Şimdi Türkiye'deki gelişmelere bağlı olarak tabii dövizin artışı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de etkiliyor ve hükümet, bakanlar kurulu daha doğrusu, döviz kurlarını 3 ay süreyle sabitleme kararı aldı. Başbakan konuşmuş, Ömer Kalyoncu demiş ki 90 gün süreyle sabit kurda dolar 2.70, sterlin 4.14, euro ise 2.97 lira olacak.
Günaydın, günaydın Türkiye. Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Türkiye günaydın, saatler 7.39 sevgili dinleyiciler. Galatasaray taraftarını şaşırtan bir transfer günü, son günü yaşandı. Hani buna yaprak dökümü diyenler var ama gerçekten de transferin son gününde 4 oyuncuyla yıldızla yollar ayrıldı. Melo ve Teles artık Inter'in oyuncusu. Transfer döneminin son 24 saatinde taraftar transfer beklerken üst üste ayrılıklar yaşandı. Felipe Melo olayı tam anlamıyla yılan hikayesine dönmüştü. Gelin çok değil, sadece günler öncesine gidelim. Hatta son bir ay içerisinde Hamza Hamzaoğlu'na belki en fazla sorulan o soruyla devam edelim. Efendim, Melo'nun durumu ne olacak? Affediyor musunuz? Galatasaray'la devam edecek mi? Yoksa ayrılıyor mu sorusuna, bakın çok değil, bundan 15-20 gün önce Hamza Hamzaoğlu neler söylemişti.
Melo son kararını cuma gününe kadar verecek, kısmetse. Ondan sonra bizle ya da bizsiz yoluna devam edecek. Zaten biz her türlü hazırlığımızı o kendisi gitmek istediği için o yokmuş gibi yaptık. Yani dolayısıyla Melo aramızda kalacak olursa da ekstra bir oyuncumuz daha olmuş gibi yolumuza devam edeceğiz.
Tabii bunun için Mancini, yani Galatasaray'ın eski İtalyanı, zaten çok istiyordu öğrencisini, eski öğrencisini. Melo için şimdi İtalyanlar, Inter 3.7 milyon euro bonservis bedeli ödemiş olacak. 32 yaşında Melo ve bu transferden bonusla beraber hemen hemen 5.5 milyon euro kazanacak. Vallahi Serie A için hiç de fena bir rakam değil. Daha doğrusu bu yaş için hiç de fena rakam olmadığını aktaralım. Brezilyalı 22 yaşındaki Alex Telles, ki çok şey bekleniyordu ondan, bir yılına satın alma opsiyonuyla Inter onu da kiraladı. Yani dün bu futbolcuyla da yollar ayrıldı. Galatasaray bombayı Alman Joker'le galiba patlatmış durumda. Çünkü transferin son gününde Borussia Dortmund'un sağ bekinde, sol bekinde, sol açığında, yani forvet ve kale dışında neredeyse her yerinde oynayan Kevin Grosskreutz'u aldı. İstanbul'a geldi, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye apar topar imza attı. Enteresan bir transfer olduğunun da altını çizelim bugün. Hadi çok fazla lafı sözü uzatmayalım. Şimdi saz ekibine geçelim. Radyonuzda müzik zamanı.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günaydın Türkiye devam ediyor sevgili dinleyiciler. İstanbul'dan, Kocaeli'nden ve Bursa'dan hepinize günaydın diyelim. Yepyeni bir ay başlıyor, bir sezon başlıyor ve sonbaharın kapısını bugün araladık. Artık bitsin şu nemli, kavurucu sıcaklar. 1 Eylül bugün dedik, Dünya Barış Günü aynı zamanda. Hitler'e inat yine Dünya Barış Günü. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın perdesi de bugün aralanmış durumda ve Hitler bugün Polonya'ya giren isim olarak da tarihe berbat bir şekilde geçiyor. Gelin enteresan tazminatla devam edelim. Bu tazminat da balyoz gibi galiba. Çünkü gazeteler bugün özellikle bunun altını çizmişler. Şimdi balyoz davasında 2010-14 yılları arasında yargılanan 237 askerden söz ediyoruz. 13'te 20 yıl arasında hapis cezaları almıştı ve o dönemde asker yakınları Silivri'nin yollarını aşındırmıştı. 4 yıldan fazla haksız yere hapis yatan subaylara konuşmuştuk ve 3. Ordu'yu yönetecek kadar subayın Silivri cezaevinde toplatıldığı bir enteresan süreci konuşuyoruz. Anayasa Mahkemesi kararıyla subaylar serbest kalmış, ardından da zaten yeniden yargılamada tek tek beraat etmişlerdi. Tabii bu iş orada bitmedi. Askerler hapis yattıkları yıllar için, o 4 yıl için bugünden itibaren şimdi tazminat atağına geçmiş durumdalar. Yani davalar açılıyor. Askerler kendileri için 1'er milyon liralık manevi, 100'er bin liralık maddi tazminat isteyecek ve buna ek olarak da hanımlar, çocuklar, daha doğrusu aileler ekleniyor. Çünkü ağır manevi baskı altında kaldıkları o süreçte sanıyorum en ciddi darbeyi aileler yaşadı. İşte eşler, çocuklar, anneler, babalar, kardeşler yaşadı ve onlar da 25'er bin lira manevi tazminat istemiş olacak. Askerler kazanacağı o manevi tazminatın kumpas olarak adlandırılan bu davayı organize eden bürokratlara ödetilmesini de isteyecek. Şimdi çok enteresan bir dava galiba bu yönüyle de başlıyor. Hani balyozda başka bir perde dersek herhalde abartmamış olacağız. Gelin buradan Ankara'ya geçelim. Başkentte garip hadiseler ve garip isimler tartışılıyor. Onlardan biriyle yolumuza devam.
Günaydın Türkiye'de şimdi siyaset zamanı.
Ve 11 anlaşma imzalandı.
Bir sıralama yapıldı. Bu nihai karar değil, bir sıralama yap.
Gencecik çocuklar bu. Umudumuz olan çocuklar bunlar.
Ankara yollarındayız.
Başkent'teyiz. Meclis kürsüsüne çıkmıştı 2 Nisan tarihinde sevgili dinleyiciler ve aynen şunları söylemişti. Siz israfı itibar yaptınız. Bugün Hazreti Muhammed yaşasaydı o saraya girmez ya demişti. Hatta hatırlayacaksınız, mecliste yolsuzluk protestosu yapıldığı dönemlerde hırsızlık yapan kızım Fatma da olsa mutlaka cezalandırırım diyen Hazreti Muhammed'in o sözünü pankarta dönüştürüp elinde sallayan isimdi. Çok değil, bunlar sadece son aylarda veya son 1-2 yıl içerisinde iki ayrı kareydi. Ve İhsan Özkes CHP milletvekiliydi, emekli Üsküdar müftüsüydü. 7 Haziran seçimlerinden önce böyle bir görüntü vermişti ama ardından istifası zaten kafalarda soru işareti bırakmıştı. Ama geçtiğimiz gün 30 Ağustos resepsiyonunda kurduğu o cümle baya baya ses getirdi. Hazreti Muhammed yaşasaydı saraya kesinlikle giderdi dedi. Çünkü orada sünnetten emareler çok. İşte bu söz çok tepki çekti. Ve açıklama CHP'li Bülent Ercan'la Ali Nazlı Aka'dan geldi. Sert tepkilerdi bunlar. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin o değerlendirmesi.
İki gün önce söyledikleriyle iki gün sonra söylediklerini arasında bu kadar zıt farklılıklar olması için demek ki sarayın kapısından adım atması gerekiyormuş insanın.
Kendisinin maalesef bir akıl tutulması yaşadığını düşünüyorum. Bu yaptığı açıklamaların kendisi açısından çok aciz içinde olduğunun göstergesi diye görüyorum. Allah onun yardımcısı olsun.
CHP CHP buna akıl tutulması diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bir yorum dile getirmiş. Siyasete giren din adamlarının belli bir tutarlılık içinde hareket etmelerini istemiş ve savunmuşumdur. İsrafa karşı çıkmalılar, şatafata, gösterişe karşı çıkmalılar şeklinde diğer iki CHP'li isme oranla biraz daha sakin ama gerçekten de eleştiren bir değerlendirme olduğunun altını çizerim ve Özkes bu haliyle şu an gündemdeki isim, tartışılan isim diyelim. Bakalım bu tartışmanın sonu nereye gitmiş olacak. Biz CHP'yle devam edelim çünkü NTV yayınında Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin çok değişik şeyler söyledi. Eğer dedi görev verilseydi son dönemde ben hükümeti kurabilirdim. NTV'de yaptığı açıklamada Erdoğan'ın CHP'nin hükümeti kurabileceğini bildiği için kendilerine görev vermediğini savundu. Ana muhalefet lideri işte Kılıçdaroğlu'nun o sözleri.
Anayasal süreç işledi mi? Bir partinin genel başkanı hükümet kuramadığını söyledi. Peki en çok oyu alan ikinci partinin genel başkanına anayasal teamüllere göre yetki verildi mi? Verilmedi. Anayasayı açıkça çiğneyen, hukuku yok sayan bir anlayışın egemen olduğu bir kabinede siz nasıl görev alacaksınız? Ben görev vermem diyor. Onun bir endişesi vardı. Ya Kılıçdaroğlu hükümet kurarsa ne olacak? Korkunun egemen olduğu bir anlayışla bize görev vermekten çekindi.
Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde 1 Kasım da var. Yani erken seçime hazırlanıyor şimdi Türkiye. Bilmiyorum milli irade değişecek mi veya ne derece değişecek? O oynamalar siyasi denklemde hakikaten ciddi bir fark yaratacak mı? Bunların her biri muamma, ne desek boş. Anketlere baktığınız zaman kuru sıkı anketleri de çok takip eden bir ülkeyiz aynı zamanda. Çok dili 7 Haziran'dan sonra ard arda sıraladığınızda neyin ne olduğunu, nasıl uçurumlar yaratıldığını, makas aralarının ne derece olduğunu sizler de çok ama çok iyi biliyorsunuz. O yüzden çok fazla kulak vermemekte fayda var. Şimdi seçim ittifakı yapmayacağız diyen CHP lideri milletvekili aday listelerinin değişmeyeceğini de söylüyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun adayları.
Büyük ölçüde olmayacak. Zaten ön seçimde geldi bizim milletvekillerimizin büyük bir kısmı. Bunlar sadece yemin ettiler. Hiçbirisi yasama görevinde bulunmadı. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız yani olağanüstü bir durum olmazsa milletvekili listelerinde yine yer alacak.
Yeni hükümet, seçim hükümeti, geçici hükümet ilk toplantısını yarın yapmış olacak. Bunu da hemen aktaralım. Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanacak Bakanlar Kurulu ve saatler 12'yi gösterdiğinde yan yana gelecekler ve kabinenin ana gündem maddesi terör olacak. Bugün yapacak. Hemen düzeltelim. Yarın dünden kalmış tabii. Bunun altını çizelim. Bugün saat 12'de Bakanlar Kurulu toplanıyor. Böyle dedikten sonra biz Poyraz'la devam edelim. Poyraz bebek. Umarız bugün hayatının en güzel ameliyatını, operasyonunu geçirir de bir kez daha o masaya, o cerrah koltuğuna veya masasına yatırılmaz. Şimdi Antalya'ya gidelim. Zeliha Servet Ergün çifti. 10 aylık bebeği var çiftin. Adı Poyraz. Doğduktan 3 gün sonra bizim bebek hastalanıyor. Bebeğe bir tür karaciğer yetmezliği olan mavi ışık hastalığı teşhisi konuyor. Tek çare karaciğer nakli. Ve nakil yapılana kadar da bebeğin mavi ışığı görmesi gerekiyor. Yani fototerapi cihazıyla yaşaması gerekiyor. Ve bununla tedavi başlıyor. İki hastane fototerapi için yer yok diye Poyraz bebeği almıyor ve baba 10 bin liralık cihazın benzerini 550 liraya yaptırıp oğlunu tedavi ettiriyor. Bu koca Türkiye'nin bir ayıbı. Yani sağlıkta devrim dendikçe biraz onlara Poyraz demekte fayda var. Çünkü yeni Türkiye işte bu tarz haberlerde hakikaten kadük kalıyor. Sözün bittiği yere dönüşüyor. 105 kilo olan babanın oğluna karaciğer verebilmesi için de zayıflaması şart. Yani 10 bin liralık o cihazı 550 liraya neredeyse otosanayide yaptırıp oğlunu tedavi ettiren adam şimdi kilo vermek zorunda. 3 ayda 10 kilo vermiş, daha fazla vermesi gerekiyormuş ve İstanbul'da bugün özel bir hastane şimdi o operasyonu yapacak. Babadan karaciğer parçasını alacak, Poyraz bebeğe nakledecek ve Türkiye'nin gözü kulağı da bir anlamda bu küçük karaciğer naklinde olacak. Bu yönüyle de şimdiden geçmiş olsun dileyelim. Allah o babaya da sabır versin, yalnız bırakılan o babaya. Yani Nuri Bilge Ceylan'ın yalnız bırakılan Türkiye'si şu anda sanıyorum baba için biraz daha geçerli. Noktayı yavaş yavaş koyalım. Spora geçecektim ama ikinci bölüme saklayalım. Fenerbahçe ile ilgili İlginç bir haber var. İlginç bir transfer hadisesi var. Hatta Diego Ribas'la da ilgili değerlendirmesi var teknik direktörün. İkinci bölümde onunla başlarız. Şimdi radyonuzda müzik zamanı dedikten sonra habere geçmiş olacağız.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, burası Rusya'nın resmi haber ajansı Sputnik sevgili dinleyiciler. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan her sabah sesleniyoruz sizlere. Twitter'da günaydın Sputnik'iz bekleriz, aynı zamanda sputniknews.com'dan gündemi dünyayı takip edebilirsiniz. Yepyeni bir ay başlıyor dedik. Sonbaharın kapısını açtık ve 1 Eylül gündemiyle sizlerleyiz. Gelin İranlı yönetmen Macit Macidi ile devam edelim. Çünkü Çağrı filmine galiba çok ciddi bir rakip geliyor. Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan 3 filmlik bir serinin ilk aşaması tamamlandı. Muhammed isimli bir film bu. Peygamberin çocukluğunu anlatıyor. Yani serinin ilk ayağı diyelim. 116 milyon liralık bütçeyle çekilen herhalde en yüksek bütçeli dini film olarak da kayıtlara geçmiş. 27 Ağustos'ta Kanada'da Montreal Film Festivali'nde zaten açılış filmi olarak da perdeye yansımış durumda. Tabii peygamberimiz nasıl gösteriliyor? Biraz sanıyorum herkesin merak ettiği konu o. Çağrı'dan farkı var. Çağrı'da daha çok Hazreti Hamza'nın verdiği tepkiler üzerinden peygamberi belki takip edebiliyoruz veya okumaya çalışıyoruz. Ama bu filmlerde ise arkadan görülüyor Hazreti Muhammed ve yüzü kesinlikle gösterilmiyor. Çağrı'nın ardından en büyük film yorumu da yapılmış durumda. 1997 yılında Cennetin Çocukları ile Oscar'a aday gösterilen bir isimdi. Macidi, yani İranlı yönetmen. Şimdi sanıyorum bu İslami seriyle de bayağı ses getireceği benzer. Tabii her Ramazan'da izlediğimiz Çağrı enteresan bir film, yani bir kült yapım denilebilir. 76 yapımı ve o dönem için gerçekten büyük sayılabilecek bir bütçeyle, yani 10 milyon dolarlık bir bütçeyle çekildiğini o filmin aktaralım. Mustafa Akkattı galiba, aynı zamanda korku filmlerinin işte Hollywood'un da yapımcısı, Michael Myers'ın da yapımcısıydı ve o dönemde Mustafa Akkat bu filmi gerçekten de çok iyi çekmişti. Başrolünde Anthony Quinn vardı. Film Türkiye'de halen her Ramazan ayında çeşitli kanallar tarafından yayınlanıyor. Galiba ona herhalde en ciddi rakip şimdi İran kaynaklı olarak Muhammed ismiyle geliyor diyelim.
Yağmurlu, güneşli, yoğun sisli, parçalı bulutlu. Bugün hava nasıl olacak? Günaydın Türkiye Hava Raporu.
Eylül'ün perdesini araladık ama acaba hava nasıl olacak? Şu sıcaklardan kurtulacak mıyız? Yusuf Ziya Yavuz bizleri bekler. Meteoroloji uzmanı Yusuf Peş, günaydın.
Günaydın.
Hemen havayı sorsak sizlere. Neler aktarırsınız?
Evet, bugün için yurt genelinde yağış beklemiyoruz. Bununla birlikte Marmara'da kuzey rüzgarlar kuvvetli olarak esecek. Hava sıcaklıkları ise ülke genelinde artıyor. Mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerine çıkmasını bekliyoruz. İllerimize baktığımızda İstanbul az bulutlu açık 32 derece, Ankara az bulutlu açık 31 derece, İzmir az bulutlu açık 36 derece, Adana 36 derece, Antalya 38 derece, Bolu 34 derece, Samsun parçalı bulutlu 28 derece, Trabzon parçalı çok bulutlu 27 derece, Erzurum parçalı bulutlu 25 derece, Diyarbakır az bulutlu açık 38 derece civarında olacak.
Evet, Yusuf Ziya Yavuz aktardı Ankara'dan, meteorolojiden ve sıcaklar kaldığı yerden devam diyelim.
Günaydın, günaydın Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Şimdi Süper Ligçilerin moralini bozalım biraz. 3 hafta geride kaldı. Tam böyle havaya girdik ki araya garip bir milli mesai girdi. Euro 2016'da benim zerre kadar ümidim olmadığı için bu hakikaten garip bir mesai olacak. Çünkü A milli futbol takımı şimdi önünde Letonya, şimdi önünde Hollanda maçlarını tamamlamak durumunda. 3 Eylül'de Letonya ile yapacağız 3 Eylül tarihinde. Perşembe günü. 6 Eylül'de ise Hollanda ile karşı karşıya geleceğiz. Gruba baktığımızda 15 puanlı İzlanda lider, 13 puanlı Çekler ikinci, 10 puanlı Portakallar yani Hollanda üçüncü, biz de düşünün 8 puanla dördüncü vaziyetteyiz, sıradayız. Letonya ve Kazakistan'ı herhalde saymaya dahi gerek yok. Bu hafta şimdi Letonya'yı tabii Türkiye'de konuk edeceğiz içeride. 21.45'te Perşembe akşamı başlayacak. Mağlup edersek 11 puanla belki Hollanda'yı geride bırakabiliriz. Çünkü Hollanda-İzlanda maçı var Perşembe akşamı. Bu yönüyle baya baya önemli. İlk hedefimiz Letonya demiş Fatih Terim. Onu halledip Hollanda karşılaşmasına bakarız şeklinde bir değerlendirme. Hani fikstürünü bir tarafa bıraktım. Atıyorum işte hedefleri belki... Geleceğe ilişkin umutlarımızı bir tarafa bıraktım. Milli takımın ruhu hala yerlerde. Açıkçası şu İzlanda'yı, şu Çekleri, şu Hollanda'yı geride bırakabilecek bir performans sanıyorum hiçbirimizin aklında, kalbinde olmasa gerek. Gelin biz Kadıköy Boğazı ile devam edelim. Nani sadece son haftanın değil, geldiği günden bu yana sanıyorum o sürecin bir ayrılmaz parçası oldu. Fenerbahçe taraftarının gönlünü çok çok çabuk çelen bir isme dönüştü. Mest etti özellikle son maçta. Atmosferden bahsetmiş Şükrü Saracoğlu'ndan. Bu statta zaten bizim bileğimiz bükülmez demiş. Tam kapasiteye ulaştığımızda herkes zaten bizden bahsedecek şeklinde bir açıklama. Duvarı erken yıkmalıyız demiş Fenerbahçe'nin teknik direktörü Pereira. Tabii keyifler yerinde sarı lacivertlerde. Liderlik koltuğuna oturdular ve sorunlu bir futbolla oturdular aslında. Belki son haftayı saymazsak ilk iki haftada Fenerbahçe henüz fabrika ayarlarına tam ulaşamadı. Yani o ayarları gerçekleştiremedi. Artık biz bu duvarları erken gol bularak yıkmalıyız demiş bize kapanan takımlara karşı Pereira ve takımımı kutluyorum bundan dolayı iki gün izni hak ettiniz demiş oyuncularına ve enteresan bir Diego savunması yapmış. Diego aslında bu sene evet çok çalışıyor ama halen bal yapmayan arı kıvamına geldiğini de söyleyenler var. Çok da haksız değiller. Ama gerçek olan bir şey var ki artık asist yapan, neredeyse pozisyonları iyi okuyan, çok çalışan, çok koşan ve orta alanı gerçekten de dönüştüren bir isim olduğunun altını çizelim. Pereira ona sahip çıkmış. Demiş ki Diego Antalya maçında sahada bir devdi. Muhteşem bir oyun oynadı. Son dakikaya kadar takımı için çalıştı. Ayrıca Nani'nin son sahnede frikikten attığı gol öncesi faul aldıran da Diego'ydu demiş. Yani bir anlamda 2-1'in öncesine okuyan ismin Diego olduğunun mesajını vermiş. Erik Lima Fenerbahçe'de. Şimdi diyeceksiniz sona ermedi mi transfer süreci? Evet, dün sona erdi. Lima imza attı mı? Hayır, atmadı. Ama Lima Fenerbahçe'de. Çünkü Brezilya'nın Goiás takımında forma giyen 21 yaşındaki forvetle her konuda anlaşmaya varıldı. Kulüple anlaşıldı, Goiás başkanıyla anlaşıldı. Hatta başkan demiş ki Fenerbahçe ile anlaşmaya vardık. Lima sene sonuna kadar bizimle kalacak. Daha sonra ise Fenerbahçe'ye geçecek. Aralık ayında muhtemelen Fenerbahçe'ye imza atacakmış ve 7,5 milyon euro Lima için ödenecek. Bu golcü, genç golcü için ödenecek rakam diyelim. Buradan yavaş yavaş başkentin yolunu tutalım.
Günaydın Türkiye'de, şimdi siyaset zamanı.
Ve 11 anlaşma imzalandı.
Bir sıralama yapıldı. Bu nihai karar değil, bir sıralama yap.
Gencecik çocuklar bu. Umudumuz olan çocuklar bunlar.
Ankara yollarındayız.
Şimdi Şimdi ufukta 1 Kasım var sevgili dinleyiciler. Milli İrade sandığa yine koşacak. Yani seçimi tekrarlıyoruz aslında. Garip olan şey bu. Ve aday listeleri hazırlığı da başladı. CHP zaten bir anlamda adayları çok fazla sorgulamıyoruz mesajı verdi. Yolumuza aynı isimlerle devam edeceğiz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ve her iki partide, AK Parti ile CHP'de zaten başvurular dün başladı. Şimdi AK Parti'de Perşembe günü saat 19'da adaylık başvuruları son bulacak. CHP bunu önümüzdeki hafta başına kadar uzattı. İşte pazartesi akşamına kadar. MHP seçim takvimini zaten bugün MYK'da, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında belirlemiş olacak. HDP'de ise vekil olmak isteyenlerin başvuruları zaten alınmaya başladı. Ve son tarih 4 Eylül. Yani partilerin bu hafta tamamen adaylarla haşır neşir geçireceği bir süreç söz konusu. Aday adaylığı için başvuru ücretleri de belli olmuş. AK Parti ve CHP'de diyelim ki siz aday adayı olmak istiyorsunuz. 5000 liracığı görmek durumundasınız. Eğer erkekseniz, kadın ve genç adaylardansanız, yani aday adayıysanız, o zaman 2500 liracığı kenara ayıracaksınız. Engelli aday adaylarıysa herhangi bir ödeme yapmamış olacak. Türkiye 1 Kasım'a şimdi başvurularla hazırlanıyor. Ardından zaten YSK'nın yol çalışmasını izlemiş olacağız. 30 Ağustos resepsiyonunda zaten Cumhurbaşkanı da bu konuda açıklamalar yaptı. 1 Kasım'la ilgili seçim güvenliğiyle ilgili verdiği mesajlar vardı Erdoğan'ın o sözleri.
Seçim güvenliği noktasında tabii ki hükümetimiz, yani silahlı kuvvetleri olsun, İçişleri Bakanlığı olsun, istihbaratı olsun, her şeyiyle tüm tedbirlerini almak suretiyle bunu, yani en az hasarla ben atlatacağına inanıyorum. Bu seçim güvenliği içerisinde öyle zannediyorum ki 7 Haziran'da yaşananlar 1 Kasım'da yaşanmayacaktır diye düşünüyorum.
Şimdi Tuğrul Türkeş yine gündemdeki isim tabii sevgili dinleyiciler. Artık AK Parti'nin yeni Türkeş'i diyenler de var. Hakikaten enteresan bir süreç. Hani bu noktadan itibaren ben MHP'den istifa etmeyeceğim dese de MHP ruhuyla artık tamamen tüm köprülerin atıldığını aktaralım. Kimse beni MHP'den atamaz. Basın toplantısıyla her şeyi açıklayacağım dedi. Türkiye bir yönüyle de zaten bu hafta Tuğrul Türkeş isminin o mikrofon önündeki demecini hakikaten merak ediyor. Bakalım MHP Devlet Bahçeli acaba televizyonun gerisinde nasıl bir edayla izlemiş olacak? Bu da ayrı bir merak konusu. İma düzeyinde bile AK Parti'den bir çağrı almadım demişti Tuğrul Türkeş. Ve tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Türkeş'e destek mesajı geldi. Bu defa Erdoğan'ın Türkeş sözleri.
Bu teklifi kabul etmiştir. Bundan daha doğal, daha tabii bir şey olamaz. Olaya böyle bakmak gerekirdi. Fakat tabii bu süreç içerisinde maalesef ben siyasetin şirazesinde bir sapma var diye düşünüyorum. Hem oraya katılmayacaksın. Ondan sonra da burada kalkıp da aklı selim ile böyle bir adımı atana da engel olacaksın. Her türlü hakareti yapacaksın.
Gelin belediyeyi şimdi WhatsApp'la yöneten bir belediye başkanı ile devam edelim. Brezilya'da kısmen tartışılan bir konu bu. 25'lik başkan WhatsApp'la baya baya kasabayı götürmeye çalışmış. Şimdi Brezilya'da Bom Hardin kasabasının belediye başkanıymış Leite. Lidiana Leite, böyle diyelim. Kasabayı WhatsApp mesajlarıyla yönetmekle suçlanıyor şu sıralarda. Lüks içinde yaşayan bir kadınmış. 25 yaşındaymış ve kasabayla tek ilişkisinin kabinesine günlük yolladığı WhatsApp mesajları olduğu ortaya çıkmış. Ve genç başkan ve baş danışmanlığı görevini yürüten sevgilisi de şimdi tutuklama emri çıkarılan iki isme dönüşüyor. Yani onlar hakkında tutuklama istemi söz konusu. Ve Brezilya'nın şu sıralarda ilginç gündem başlıklarından biri. Gelin kıyameti koparalım. Biz koparmayacağız. Bunu astrologlar yapacak. Çünkü 28 Eylül'de gökyüzüne iyi bakın ama sonrasında biraz hayıflanın. Çünkü 28 Eylül'den itibaren kanlı ayı izleyeceğiz biz. Yani ayın rengi, havası, civası biraz değişmiş olacak. Süper ay, kanlı ay. gök olayları yaşanacak ve ardından da bunun felaketlerin habercisi olduğu yorumunu hep birazdan yine duymuş olacağız. Böyleymiş anlamı, Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı hizaya gelmesi sonrası Ay'ın kırmızı renge bürünmesi aslında kanlı Ay. Ve bundan dolayı astrologlar da aman devamına dikkat demiş. Çünkü bunun ardından dünyayı felaketler bekleyebilir. Zaten cennet gibi bir tablonun da ortasında değiliz. Özellikle kaldığımız noktanın biraz problemli olduğunun da altını çizelim. Şimdi ekonomi notlarına geçelim. Ekonomi sayfalarındayız. Ardından yola devam.
Günaydın Türkiye. Sabah ekonomisi, borsa ve piyasaların gündemi.
Şimdi bankalar para bastı. Gerçekten de özellikle son Temmuz rakamlarında döndüğümüz zaman BDDK'nın enteresan bir raporu var. Adeta o telefonların neden bizi sürekli aradığını herhalde daha iyi anlamış olacağız. Çünkü efendim dediğinizde, hatta artık 0212'li numaralar geldiğinde eş dosttur diye o telefonu açtığınızda iyi günler X bankasından işte ben şu şu şu nasılsınız diye dünyanın en anlamsız cümlesiyle bir anda karşılaşıyorsunuz. Temmuz ayı itibarıyla şimdi bankaların karı hemen hemen 16 milyar liraya yükselmiş. BDDK söylemiş bunu. Sektörün aktif büyüklüğü ise 2,5 trilyon liraya yaklaşmış. Ve bankaların açık olduğu 140 işlem gününe, yani bu seneye bakıldığı zaman sektörün günlük ortalaması yani karı 100 milyon liracığı aşıyor. Böyle diyelim, işte ondan dolayı biz sürekli telefon almaya galiba devam edeceğiz. İyi günler Y Bankası'ndan Ahmet bilmem ne ben. Efendim işte yeni bir sizin için size özel bir kredi paketimiz var. Acaba düşünür müydünüz şeklinde ve bizler de büyük bir minnet duygusuyla yine reddetmeye galiba devam edeceğiz. Noktayı koyalım, birazdan Türk basınına geçeceğiz, manşetlere geçeceğiz. Bakalım bugün o manşetlerde neler saklı.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
Over a new leaf, then tore right through it. Whatever you taught me, I didn't believe it. Father, you fought me, 'cause I didn't care, and I still don't understand. So I'm back upon my life, forever with a sense of shame. I've always been the one to blame. It's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. It's a sin. It's a sin.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Zamanında The Times'ın yazarı Rifkin söylemiş, iyi bir gazeteci demiş, sıkıntıda olanı rahatlatır, rahat olanı da sıkıntıya sokar. Bakalım Türk basını bugün kimi rahatlatıyor, kimin canını sıkıyor, sıra manşetlerde. Hürriyetteyiz, utanç sınırı diyor Hürriyet'in bugünkü manşeti. Tarihin en büyük göç dramlarından birine duyarsız kalan Avrupa Birliği'nde iç hesaplaşma başladı demiş gazete. Macaristan'ın sınıra çektiği dikenli tel için Fransa'dan hayvanlara bile yapmıyoruz tepkisi geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, ki bugün başladı o savaş, bu yana yaşanan en büyük insan göçü Avrupa Birliği ülkelerini birbirine düşürdü diyor Hürriyet. Sırbistan sınırına 175 kilometre boyunca 4 metre yüksekliğinde tel örgü çeken Macaristan, Fransa Dışişleri Bakanı Fabius'tan gelen sert tepkiyle sarsıldı denmiş. Fabius demiş ki hayvanlara bile kullanmayacağımız çiti çeken Macaristan, Avrupa Birliği değerlerine saygı göstermiyor. Hani Macaristan dinime küfreden Müslüman olsa dese herhalde çok daha mantıklı olurmuş. Fransa'ya sert karşılık vermiş Macaristan. Budapeşte'de bekleyen göçmenleri trenlerle Viyana'ya, Münih'e, Berlin'e, Paris'e yönlendirmiş. Şimdi Avusturya ve Almanya panikte. Macaristan, bakalım siz nasıl yaklaşacaksınız o göçmenlere mesajı veriyor. Önce Yunanistan ve Bulgaristan'a giden mülteciler Almanya gibi işte ülkelere ulaşmak için Sırbistan ve Macaristan hattını kullanmak durumunda. Yani buralar aslında bir geçiş coğrafyası. Macaristan da sanıyorum bu mesajı trenlerle aktarmış durumda. Park krizi dışarı taştı diyor Hürriyet. Otogar iç savaşı demiştik geçtiğimiz günlerde. Bayrampaşa'da büyük otogarda yönetimin park ücretlerine zam yapmasıyla başlayan kriz büyüyor denmiş ki hakikaten astronomik bir zam bu. Bazı firmalar otobüsleri otogar dışına park etmeye başladı. 400'e yakın otobüsçü de otogarın giriş çıkışını kapatma eylemine hazırlanıyor demiş Hürriyet ilk sayfadan. Ve ilk sayfada Özkes'ten U dönüşü var. CHP'den istifa eden İhsan Özkes, Nisan ayında sarayı eleştirmiş. Hazreti Muhammed yaşasaydı o saraya gitmezdi demişti. Özkes'in düşüncesi sarayda katıldığı resepsiyon sonrası değişti diyor Hürriyet. Attığı tweetlerde Hazreti Muhammed saraya giderdi diyen Özkes yaptığı eleştirilerden hicap duyduğunu belirtmiş. Keşke onları daha makul, mutedil şekilde yapmış olsaydım. Erdoğan düşmanlığı insanların gözlerini karartmış. Ona karşı ciddi bir husumet var diye konuşmuş. Bugün ilk sayfada Özkes, iç sayfalarda Özkes, neredeyse spor sayfalarını dahi zorlayan bir İhsan Özkes kimliği söz konusu. Hakikaten günün konusu diyelim diğer gazete. Sözcü'nün bugün manşeti çok enteresan sevgili dinleyiciler. Sözcü susarsa diyor, Türkiye susar. Uğur Dündar'ın kutusu boş. Bekir Coşkun'un köşesi boş. Yılmaz Özdil'in köşesi boş. Emin Çöleşan hiçbir şey yazmamış. Necati Doğru, Mehmet Türker, Saygı Öztürk, Soner Yalçın hiçbir şey yazmamış. Murat Muratoğlu yine köşesi boş. Çünkü bu bir protesto diyor Sözcü. Saray ve AKP iktidarı kendi yandaş medyası dışında kalan muhalif gazetelere son bir yılda baskıyı arttırdı demiş gazete. Çıktığı günden bu yana Atatürk ilkelerinden sapmayan, sadece gerçekleri yazan Sözcü'ye dava üstüne dava açıyorlar. Kendi atadıkları hakim ve savcılarla çok rahat tekzip kararı aldırıyorlar. Son bir yılda Sözcü'ye 57 dava açıldı. Yazarlarımız 60'a yakın yazarlarımıza 60'a yakın tazminat ve ceza davası açıldı denmiş bugün manşette. Amaçları Sözcü ve her bir marka olan yazarlarını korkutmak, sindirmek, yazı yazamaz hale getirmek diyor gazete. Bu yetmezmiş gibi Twitter jurnalcisi Fuat Avni'nin son günlerde ortaya attığı, başta Sözcü gazetesi olmak üzere tüm muhalif medyaya iktidar tarafından operasyon yapılacağı, el konulacağı iddiaları gündemde. İktidardan kimse çıkıp da yandaşların bıyık altından kıs kıs güldü bu çirkin iddiayı yalanlamıyor demiş gazete ve noktayı şöyle koymuş. Sözcü bu baskı ve yıldırma ortamında korkmadan gerçekleri yazmaya devam edecek. Ancak tüm dünya duysun diye darbe döneminde bile yapılmamış baskılar yüzünden yazarlarımız köşelerini sadece bugün protesto için boş bıraktı. Bizi anlamaya çalışın diyor. Bugün kepengi bir anlamda kapatıyoruz mesajı veriyor. Sabahtayız, sabah seçim güvenliğine mıntıka temizliği demiş bugün manşetten. Milli Güvenlik Kurulu'nun yarın yapacağı kritik toplantının ana gündem maddesi büyük süpürme operasyonu ve seçim güvenliği olacak diyor gazete. Kandil ve çevresinde ağır darbe yiyen terör örgütünün şehirlerdeki eylemler için kırsalda silah depoladığı yerler süpürme operasyonuyla temizleniyor demiş sabah ve sokağa çıkma yasağı. Bu yasağın ilan edilen yerlerde sözde mahkeme, sözde vergi dairesi gibi kullanılan binalar şimdi tek tek boşaltılıyor demiş sabah. Sözde mahkemelerde çalışan, vergi toplayan, seçim öncesi vatandaşa baskı yapan örgüt üyeleri gözaltına alınıyor. Kent merkezlerindeki silahlar toplanıyor ve buraya da müdahale ediliyor mesajı vermiş. Bugün sabahın ilk sayfasında çok enteresan bir Almanya dosyası dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığı raporu diyor sabah. PKK Almanya'da 13 bin üyeye sahip. Almanya ayrıca DHKPC ve radikal sol örgütlerin 1950 kişilik kadrosuna ev sahipliği yapıyor. Bunların arasında 2013'te Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine saldıran Ecevit Şanlı da var denmiş ilk sayfa haberde. Taktik yok, yıldız var diyor sabahın bugün sür manşetinde bir kutu haber. Ahmet Çakar'ın yazısı Fenerbahçe maçın genelinde Antalya maçı vurgulanmış. Tempolu ve taktik olarak iyi oynayamıyor. Kişisel becerilerle goller geliyor demiş. Galatasaray'a değinmiş. Burak krizinde Hamzoğlu sınıfta kaldı. Taktik icabı oynatmamak futbol adına komik açıklamadır demiş Ahmet Çakar. Ve Beşiktaş, siyah beyazlar zaman zaman dengesiz oynuyor. Bu sezon çok farklı kazanıp tuhaf kaybedecekleri maçlar olacak demiş sabahın ilk sayfa değerlendirmesinde. Vatan diyor ki 25 dakika yürü, 7 yıl uzun yaşa. Almanya'da yapılan bir araştırma bugün gazetenin logosunun hemen üstünde dikkatimizi çekti. Günde sadece yarım saat dahi değil, onun altında bir yürüyüş, yani 20-25 dakikalık bir yürüyüş yaparak hareket etmek bile ömrü 7 sene uzatıyormuş. Kalp hastalıklarından hayatını kaybetme riski de yarı yarıya azalıyormuş. Yürüyüş DNA'nın yaşlanma sürecini de yavaşlatıyor. Siz mümkün olduğunca yürüyün mesajını vermiş Vatan. Herhalde günün en güzel haberi bu olsa gerek. Aynı gün evlendiler deniliyor. Kahramanmaraşlı Yakup Ulus hem kendine hem de iki oğluna Suriyeli gelin aldı. İlginç bir aslında göçmen haberinin dönüşümü denilebilir. Bir göçmen dönüşümü denilebilir. Geçen sene boşanmış Yakup Ulus ve bir yakını tanıştırmış. Suriyeli Bavabi ile. İşte aralarında 12 yaş varmış. Hayatını birleştirmiş. Ardından da oğulları iki yeğeniyle, kadının iki yeğeniyle aynı gün evlenmiş ve bir günde aynı aileden ve komşu Suriye'den 3 evliliğe imza atmış durumdayız. Biraz da Suriye'den bu tarz haberlere sanıyorum ihtiyaç var. Amerika 125 milyon dolar dağıttı diyor Vatan ilk sayfasında. Neyle ilişki kurulmuş? Önce şunu aktaralım. Teröristleri diyor Vatan, ihbar edenlere, yakalanmalarına yardımcı olanlara para ödülü verilecek. Karayılan, bayık, kalkan gibi isimler için ödül 4 milyon liraya kadar çıkacak diyor Vatan. Ve ardından Amerika örneği verilmiş. Terörle mücadelede ihbar ve ödül uygulaması 80'lerde Amerika'da başladı. Washington son 30 yılda 80 kişiye 125 milyon dolar ödül dağıttı. İngiltere terör ihbarları için bu sene 100 milyon sterlin ayırdı. İhbara ödül Çin ve Fransa'da da uygulanan bir durum. Yani bunu eleştirenler var ki eleştirilere karşı Vatan bu örnekleri ön plana çıkarmış gibi. Doğalgaz piyangosu kazandı dün Mısır sevgili dinleyiciler. İtalyan şirketi Eni Mısır açıklarında dünyanın en büyük doğalgaz yataklarından birini keşfetti. 100 kilometre karelik alana yayılan doğalgaz Mısır'ın enerji ihtiyacını 60 yıl karşılamış olacak. Yani farklı bir süveyş kazanmış gibi veya görünmeyen bir süveyş kazanacak gibi diyelim. Mısır herhalde El-Sisi'nin en mutlu günü. Sadece 16 kadın seçmen diyor. Bu defa Vatan Arabistan'da. Aralık ayında yerel seçimlere gidecek Suudi Arabistan'da ilk kez oy verecek kadınların ilgisi düşük oldu. Seçmen kaydı için başvuran kadın sayısı bir haftada sadece 16'ydı denmiş. Bu ilginç rakam da bugün Vatan'ın ilk sayfasını süslüyor. Cumhuriyet madem bugün 1 Eylül o zaman barışa el verin demiş ve bugün barış sayfası yapmış. Bugün Cumhuriyet'in ilk sayfası manşeti tamamen barışa ayrılmış. Hatta çok eskilere 9000 yıl öncesine gidilmiş. O zaman da insanoğlu yan yana barış için örneğin duvara imza atmış. Nasıl bir imza bu? Burak Şenbak. 9000 yıl öncesine ait bu yerleşim yerinin en önemli özelliklerinden biri duvar resimleri demiş. Kazı alanının girişinde bir kerpiç binanın üzerine bırakılan el işaretleri dostluk, birliktelik, ben buradaydım mesajını verirken barış içinde yaşama arzusunu belirtiyor. Fotoğrafın çekim aşamasında modelimizin gövde ve elleri duvardaki el işaretleriyle buluşarak geçmiş ve bugün arasında bir dostluk, barış köprüsü oluşturuyor denmiş. Bülent Ortaçgil'in barışa ilişkin bir mesajı, Yaşar Miraç, işte Mehmet Güleryüz, Nedim Gürsel gibi sanatçıların bugün özellikle barış vurgusu dikkat çekmiş Cumhuriyet'in ilk sayfasında. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı tarih olan 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak kutlanıyor. Bugün dünyanın her bir köşesinde bir daha savaş olmasın talebi dillendiriliyor. Türkiye'de Dünya Barış Günü'nü hem sınırlarının ardında hem de sınırları içinde can alan, can yakan çatışmaların gölgesinde karşılıyor demiş. Neredeyse her gün ölüm haberlerinin ardından cenazelerde hep aynı çığlık duyuluyor, artık yeter şeklinde. Cumhuriyet'te Dünya Barış Günü'nü sanatçıların savaş karşıtı eserleriyle karşılamış diyor gazete ilk sayfadan. Biraz da tabii Semih İdiz'in o yorumunu aklıma düşürdükçe bilmiyorum, biraz barış da galiba havada kalıyor. Burası demokrasi diyor Semih İdiz, burası demokrasi, düşünce özgürlüğü, hukukun üstünlüğü gibi kavramların evrensel tanımlara göre değil, ideolojik saplantılara göre tanımlandığı ülke Türkiye normal bir ülke değil. Dünya Barış Gününüz kutlu olsun. Zaman diyor ki akademisyeni uydudan takip, tamirci de deşifre oldu. Günün en ilginç haberi bugün Zaman'ın manşetinde galiba. Konya'da öğretim görevlisi Ş.Y. arabasına takılan takip cihazı tamir için gitti, serviste ortaya çıkmış. Bakın çok ilginç bir hadise. Bürokratlar ve ailelerinin uydudan teknik takibi alındığı ortaya çıktı diyor Zaman. Skandal uygulama, Konya'da bir üniversitede çalışan akademisyen Ş.Y.'nin aracını tamir için götürdüğü serviste tesadüfen tespit edildi. Araç Ş.Y.'nin kardeşi tarafından servise götürüldü. Aracın sol arka tekerinin iç kısmına yapıştırılmış, üzerinde ışığı yanıp sönen bir cihaza rastlandı. Önce bomba zannedildi ama GPS olduğu anlaşıldı. Akademisyenin kardeşi servis görevlisinin söktüğü cihazı polis merkezine götürdü. Aracı kardeşinin ve kendisinin ortak kullandığını belirtti H.Y. Takip cihazını takan şahısların bulunması için şikayetçi oldu denmiş ve suç duyurusunda bulunuldu diyor Zaman'ın ilk sayfa haberinde. IŞİD var yine ilk sayfadan. IŞİD'e destekle suçlanan 3 İngiliz gazeteci tutuklandı denmiş. Diyarbakır'da geçen perşembe gözaltına alınan İngiliz gazeteciler tutuklandı. Amerikan Vice News isimli yayın kuruluşuna çalışan gazetecilerin hükümetten akreditasyon için gerekli izinleri almadan görüntü çekmek ve IŞİD'i desteklemekle suçlandığı öğrenildi deniliyor ilk sayfa haberde. Türkiye'deyiz, Almanya yan çiziyor diyor Türkiye sevgili dinleyiciler. Türkiye 2 milyon mülteciye kucak açarken dünya devi Almanya 800 bin kişi çok alamam dedi demiş Türkiye ilk sayfadan. Ankara kapıları açtı, 2 milyon kişi ölümden kaçarak geldi. Dünya göstermelik yardımlar dışında Türkiye'ye el uzatmadı. Yeni bir hayat umuduyla göçmen akını başlayınca Avrupa panikledi. 4. büyük ekonomi Almanya gelenleri ülkelerine göndeririz resti çekmiş. Şansölye Merkel'in bu demeci bugün Türkiye'nin ilk sayfasında. HDP'li bakandan ilk vukuat deniliyor. Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca, Türkiye'yi zor durumda bırakmak isteyen Ermeni iddialarına sahip çıktı demiş. Türkiye, herkes kabul ediyor, bir katliam yapıldığı açık ve net şeklinde bir değerlendirme. Aynı zamanda Selahattin Demirtaş'ın Avrupa gezisi Türkiye'nin gündeminde. Avrupa'da ülke ülke dolaşan Selahattin Demirtaş, Avrupa Birliği Komiseri Federica Mogherini ile görüştü. Demirtaş, tırmanan terör için Cumhurbaşkanı'nı ve hükümeti suçladı. HDP'yi de barış güvercini olarak tanıttı diyor Türkiye gazetesi. Milliyet'te devam, çığlık kesildi. Neyin çığlığı bu? Artık Freddy yok sevgili dinleyiciler. Yani Elm Sokağı kabusu yok çünkü yönetmeni hayatını kaybetti. Amerikan korku sinemasının ünlü yönetmenlerinden Wes Craven 76 yaşında beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti denmiş. Elm Sokağı'nda kabus serisinin Freddy Krueger'ın yaratıcısı Scream yani çığlık serisiyle de korku literatürüne giriş yapmıştı. Slasher türünün de ilginç bir yönetmeniydi denmiş. Sanıyorum John Carpenter'la da iyi bir rekabet içerisinde olan yönetmendi. Şimdi bu haberiyle gündemde. Grosskreutz geldi, Teles ve Melo gitti diyor Milliyet'in bugün sürmanşeti. Galatasaray gündemde. Borussia Dortmund'un satış listesine koyduğu 27 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin Grosskreutz'u renklerine bağlarken Galatasaray, Melo ve Teles uzun pazarlıklar sonrası Inter'e gönderildi denmiş. Grosskreutz, ben Türk mahallesinde doğdum demiş. Orada doğdum, orada büyüdüm. Hala çok sayıda Türk arkadaşım var demiş. O da Podolski'nin bize çay bardağını gösterişi gibi tam da Türklükten güzel dem vurmuş. Biraz gazı vermiş gibi. Vira Bismillah diyor bugün Milliyet'in sürmanşeti. Balıkçılar 15 Nisan'da başlayan av yasağının dün gece sona ermesiyle gırgır ve küçük teknelerle denize açıldı. Bir ay önce oltalara vurmaya başlayan palamudun bol ve fiyatının 5 ila 10 lira olması bekleniyor denmiş ilk sayfa haberde. Ama bugün Milliyet'in manşetini atlamamak gerekiyor. Oğlunun katilini affeden anne gündemde. Gazeteye konuşmuş. Maltepe Belediyesi'nin bir organizasyonu var. 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği için buraya gelmiş. Bunun için davet almış. Samare El Ali Nezaç, içimde büyük öfke vardı demiş. İdamın yapılacağı yere gittim. Önce annenin durumunu anlatalım. Oğlunu öldüren genç idam sehpasındayken kısasa kısas cezasını uygulamayan bir anneden bahsediyoruz. Biliyorsunuz İran'da biri gözünüzü kör ettiyse siz de onun gözünü almak durumundasınız veya affedebiliyorsunuz. Düşünün, kadının oğlunu öldürmüşler. İdam sehpasında ölümünü istiyor musunuz diye soruyorlar anneye. Hayır diyor, ben onu affediyorum ve affettikten sonra büyük bir huzura kavuştum demiş. Milliyet'e tabi bunu sormuş. İçimde büyük öfke vardı demiş anne. İdamın yapılacağı yere gittim. Gençlere sakın o kişiyi öldürmekle olayın çözüleceği yanılgısına düşmeyin dedim. Orada bana beni affet diye yalvardı. Çok gergindim, kocama döndüm ve affederim dedim diyor İranlı anne. İnsan hayatında affetmek durumunda kaldığı birçok şey oluyor. Eğer bu durumlarda insanın içinde sevgi ağır basarsa o zaman affedebilirsiniz demiş. Yani biraz da sevgi merkezli insanlar olun mesajını vermiş bugün Milliyet'in manşeti. Tarafla noktayı koyalım. Yandaş yetmedi, muhbir arıyor diyor tarafın manşeti. Muhalefete operasyon için göreve getirildiği söylenen Bağımsız İçişleri Bakanı Altınok'un, bu arada Bağımsız'ın yanında parantez içinde ünlem var. Altınok'un ilk işi muhbir vatandaş yönetmeliğini yürürlüğe koymak oldu denmiş. Ve sarayın işte muhalefete yönelik operasyonlarda kullanmak üzere göreve getirdiği öne sürülen İçişleri Bakanı'nın imzasıyla dün resmi gazetede yayınlanan yönetmelik sadece silahlı örgütleri değil tüm siyasi suçlara da kapsıyor diyor taraf. Başta CHP ve HDP olmak üzere muhalefet muhbir yönetmeliğine isyan etti denilmiş ilk sayfa haberde. Yeşil yolu halka soracak diyor tarafın bir diğer haberi. Noktayı HDP'den Kalkınma Bakanı seçilen Müslüm Doğan'la koyalım. Basına akreditasyon uygulamasını kaldırdıktan sonra yaptığı ilk basın toplantısında Karadeniz'de halkın tepkisini çeken Yeşil Yol projesini halka soracaklarını söyledi diyor taraf gazetesi.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye Türk uçakları ilk kez IŞİD'i vurdu demiştik sevgili dinleyiciler ve bu açıklama Amerika Merkez Komutanı'ndan gelmişti. Bugün ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince Suriye'de IŞİD hedeflerine hava saldırıları düzenlendi. Saldırılarda Bahreyn, Kanada, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika'nın yanı sıra Türkiye'den savaş uçakları da ilk kez yerini almış oldu. Bu konuyu konuşacağız ve gazeteci yazar Hüsnü Mahalli telefonun diğer ucunda. Hüsnü Bey merhaba.
Merhaba.
Bölgede artık dengeler tamamıyla bıçak sırtı Sayın Mahalli. Ankara için acaba bu bombaların siyasi karşılığını sorsak sizlere nasıl yorumlarsınız?
Yani siyasi karşılığını tabii bundan yaklaşık olarak 2 ay önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Obama arasında yapılan telefon görüşmesinin detaylarında aramak lazım.
Evet.
O detayları da bilmiyoruz tabii, hiçbirimiz bilmiyor çünkü o telefon görüşmesinden sonra 3-5 gün sonra işte bize denildi ki Türkiye ile ABD arasında İncirlik konusunda anlaşmaya varıldı. Yalnız İncirlik konusunda değil, Türkiye hem İncirliğin kullanılması hem de 3 tane Türk üssünün Malatya, Batman ve Diyarbakır üssünün de kullanılmasına da izin verdi. Bu da çok enteresan. Bence İncirlik'ten çok daha önemli bu olay. Birincisi bu. İkincisi, şimdi sonuçta bir telefon görüşmesi Sayın Cumhurbaşkanı ile Obama arasında. Oysa Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi yok. Yani yürütme yetkisi başbakandadır Türkiye sisteminde. Ama bakın, o dönemden, yani o telefon görüşmesinden bugüne kadar Sayın Başbakan'dan ne İncirlik konusunda, ne IŞİD'in vurulması konusunda, ne de başka bir konuda bir kelime çıkmadı. Hiçbir şekilde bir demeç yok. Bu çok enteresan aslında.
Evet.
Dolayısıyla birincisi bu. Siyasi, sizin sorunuzun yanıtı olarak tartışmalı. Yani düşünün, şimdi Türkiye Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesi için 4 yıldır uğraşıyor. Ama işte kaderin bir cilvesi belki. İşte eğer doğruysa Türk uçakları işte 3 gün 4 gün önce gitti. Esad'ın en büyük düşmanı IŞİD'i bombaladı. Yani iyi, yani eğer böyle bir şey varsa Allah razı olsun, hani halk diliyle konuşuyorum. Demek ki valla Türkiye artık işte Esad'ın çizgisine geldi. IŞİD'i bir terör örgütü olarak görüyor. IŞİD'i tehlikeli olarak görüyor. IŞİD'i de bombalıyor. Harika bir şey yani. Söylenecek bir şey yok.
Güvenli bölge tartışması aslında belli kavramlar da galiba belli bir tartışma yaratıyor kendi bünyesinde içinde. Türkiye sizce güvenli bölge tartışmasında şu aşamada nerede yer alıyor acaba?
Güvenli bölgeyle ilgili olarak biliyorsunuz Sayın Çavuşoğlu, yani bakan iken, görevden alınıp yerine Sinirlioğlu gelmeden önce.
Evet.
Güvenli bölge konusunda Çavuşoğlu biliyorsunuz işte anlaştık dedi Amerikalılarla. Yarım saat geçmeden Amerikan Dışişleri Bakanı sözcüsü çıktı, dedi ki yok dedi, öyle bir şey yok dedi, palavra dedi. Yani bu tabii diplomasi tarihinde olmayan bir şey. Bakanı başka bir ülkenin bakan sözcüsü yalanlıyor. Bu çok ilginç bir şey. İkincisi güvenli bölgeyle ilgili olarak bakın, biz de söylüyorum, eğer doğruysa Türkiye uçaklarının bombaladığı, bombalamadan bir gün önce haberleri hatırlarsanız şöyle bir haber çıktı. İşte IŞİD kilis karşısındaki bölgeye saldırdı. 3-4 tane köyü ele geçirdi.
Evet.
Ve işte Nusra ve Özgür Suriye ordusunun bölgelerine yönelik kapsamlı bir savaş başlattı denildi bize. Ertesi günde işte Türk uçakları bombaladı filan dedi. Şimdi eğer bu bilgiler doğruysa gariplik var işin içinde. Yani IŞİD bir gün önce saldırıyor. Türk uçakları ertesi gün gidiyor IŞİD'i bombalıyor. Ama bir gün sonra, yani Türk uçaklarını bombaladıktan bir gün sonra IŞİD gitti o bölgede, bombalanan bölgede birçok köyü ele geçirdi. Yani şimdi maalesef bunlar Türk medyasına yansımıyor tabii. Dolayısıyla burada bir daha söylüyorum, gariplik var. Yani oyun içinde oyun var, tezgah içinde tezgah var. Genellikle Orta Doğu'da bunlar çok yaygın yöntemler. Çünkü bir daha söylüyorum, IŞİD yorum yapmadı. Yani evet bombaladı bizi, mahvedeceğiz, keseceğiz, biçeceğiz falan demedi. Arap medyasına baktım ben. Onunla ilgili bir yorum yok. Ha tamam, yani Türk açıklamaları, Amerikan açıklamalarına yer verildi. Ama bir daha söylüyorum, orada da böyle hani geçiştirildi. Orada da bir gariplik var. Onun evet. için hani eğer doğruysa söylüyorum ya. Ondan dolayı ben hani bütün bunlardan biraz kuşkuluyum açıkçası.
Evet, gazeteci yazar Hüsnü Mahalli'ydi konuğumuz sevgili dinleyiciler. Arap medyasını yakından takip eden bir isim. Özellikle bu konuyu, hani Türkiye'nin IŞİD'e müdahalesi konusunu kendisine sormamız gerekiyordu. Gelin madem Orta Doğu'dayız, enteresan bir haberle devam edelim. Dünya bu bakanı konuşuyor sevgili dinleyiciler. Dünya bu İsrail'i bakanı tartışıyor. Şimdi Filistin'de İsrail'i protesto eden bir gruba asker müdahalede bulunmuş. Tahmin ettiğiniz gibi bu sert bir müdahale ve bir İsrail askeri yakaladığı kolu kırık çocuğu gözaltına almak istiyor ama öyle bir gözaltına alış hadisesi ki bu, yaka paça, hatta neredeyse onu hırpalarcasına işte doğrudan nezarethaneye atmak istiyor. Tabii bölgedeki Filistinli kadınlar, çocuklar bir araya gelmişler. O İsrail askere engel olmaya çalışıyorlar. Ellerinde ne taş var ne bir cisim var. Ama diğer tarafta tabii özellikle İsrail askerin silahı karşısında belki de çaresizlik. Ve tüm dünya bu olaya fazlasıyla tepkili. Yani kolu kırık bir çocuk. Hem çocuk oluşu hem kolu kırık bir insana yapılan müdahale haklı olarak dünyada şok etkisi yaratıyor. Ve İsrail'e bir bakanın açıklaması tam anlamıyla bunun tuzu biberi oluyor. Kültür Bakanı Miri Regev konuştu. Saldırıya uğrayan askerin anında karşılık verebileceği yasa çıkarılmalı dedi. Savunma Bakanı'na ateş açma konusundaki usulleri derhal değiştirmesi çağrısında bulunuyorum. O çocuk öldürülmeliydi dedi. Bunu söyleyen insan ruhunun, insan edimlerinin belki tamamen toplandığı, yan yana geldiği kültür dediğimiz bir merciğinin bakanı. Ve bundan dolayı şimdi olaydan daha çok Kültür Bakanı gündem yaratmış durumda. Miri Regev ismi sadece İsrail'de değil, dünyada da bayağı yankı bulmuş vaziyette. Gelin Orta Doğu'daki dramla devam edelim. Bu bir mülteci krizi değil sadece. Bu insanoğlunun belki de bu berbat tablodan, bu cehennemi koşullardan bir kaçış öyküsü. Suriyeli tutunmaya çalışıyor. Onlara sadece Suriyeli gözüyle bakmamak lazım. Çünkü bir tarafta iç savaş var, bir tarafta acı var, bir tarafta bir tutunma hikayesi var ve öte yanda da bu insanların apayrı dramlarına eşlik ediyoruz. İşte Akdeniz mezarlığı diyoruz Suriyeliler için. Diğer tarafta sadece Türkiye'de 2 milyona yakın mülteci yer alıyor. Yunanistan zaten aynı bizim gibi, onlar da bayağı bu problemi yaşıyor. Diğer tarafta işte Makedonya sınırı, Macaristan son kertede, Sırbistan, buraları geçiş güzergahları, amaçları dünyanın en güçlü 4. ekonomisinin bağlı bulunduğu o coğrafyaya, Almanya'ya ulaşabilmek. Bunun yanı sıra dört bir noktada Suriyelilerin bir tutunma, bir yer etme mücadelesini görüyoruz. Onlardan biri de Rusya-Norveç sınırı. Şimdi bir kişinin gerekli belgeleri olmadan sınıra yürüyerek ya da aracıyla geçmesi, Norveç'e geçmesi yasak. Fakat anlaşma, yani iki ülke arasındaki anlaşmaya baktığımızda bu bisiklet kullananları pek içermiyor. Suriyeliler de zaman zaman tabii o boşlukları çok iyi doldurmuşlar. Zeka gerçekten yerinde çalışıyor bazı noktalarda ve bisiklet kullanarak sınırdan geçmeye başlamışlar. Hatta 100 kadar Suriyeli Avrupa'ya geçmeyi bilmiş. Yani Norveç'e bisiklete geçiş yapmışlar. Şimdi Norveç'te bu boşluğu nasıl gideririmin cevabını aramış vaziyette. Şimdi dünyadan aktaracaklarımız böyle diyelim. Noktayı da yine 7000 mülteciyle koyalım. Çünkü onlar sınırda. İçeride 1 milyon 800 bin Suriyeli var. Türkiye sınırları içerisinde. Ama IŞİD'in garip şekilde, hani tam da bombalandığı süreçte az önce Hüsnü Mahalli'nin altını çizdiği gibi neredeyse güç kaybı yaşıyor diye baktığımız süreçte Türkiye sınırındaki o kalkışması, o hamleleri yeniden bir akına, göç akınına neden oldu ve 7000 Suriyeli mülteci şu an Türkiye sınırında içeri girmek için bekliyor nokta. Yarın umarım bambaşka bir dünyayla karşınızda oluruz. Keyif veren bir gündemle karşınızda oluruz. Hepinize mutlu sabahlar. Thank you.
Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber.